Ama sanki mahsus her seferinde biraz yatışır yatışmaz yine kendisini sinirlendiren şeylerden söz etmeye başlıyordu. Evet, o kadın genç güzel ama benim gençliğimi, güzelliğimi kimler aldı? Anlayabiliyor musun? O ve çocukları. Artık ben onun uğruna yıprandım. Her şeyimi ona feda ettim. Şimdi pek tabii daha taze, bayağı bir yaratık hoşuna gidiyor. Herhalde aralarında benden söz etmişlerdir. Ya da daha kötüsü, belki de hiç lafımı etmemişlerdir. Anlıyor musun? Gözleri yine hınç ve nefretle tutuştu. Ve bütün bunlardan sonra kalkıp bana diyecek ki, sanki ben ona inanacak mıyım? Asla, hayır. Artık her şey, çalışmalarımın, acılarımın avuntusunu, mükafatını teşkil eden her şey bitmiştir. İnanır mısın? Az önce grişeyi çalıştırıyordum. Eskiden bu benim için bir zevkti. Şimdi ise bir acı. Ne diye uğraşayım, çaba harcayayım? Ne diye çocuklarım olsun? İşin en fecisi, ruhumun birdenbire alt üst olması, aşk ve şefkat yerine kalbimin ona karşı sadece hınçla, evet hınçla dolmasıdır. Onu öldürebilirim. Dolly'cim, canım benim, anlıyorum ama kendini böyle harap etme. Öylesine hakarete uğramışsın, öylesine heyecanlısın ki birçok şeyleri olduğu gibi görmüyorsun. Dolly yatıştı. 2 dakika kadar sustular. Ne yapmalı? Düşün. Anne, bana yardım et. Ben her şeyi çok düşündüm. Hiçbir çare bulamadım. Anne da bir şey bulamıyordu. Ama yüreği yengesinin her sözüne, yüzünün her anlatımına hak veriyordu. Nihayet, ben bir şey söyleyeceğim, diye başladı. Ben onun kardeşiyim. Onun karakterini, o her şeyi, her şeyi unutma kabiliyetini, o kendini büsbütün kaptırma ama buna karşılık büsbütün pişman olma kabiliyetini bilirim. O şimdi yaptıklarına inanmıyor. Bunları nasıl yapabildiğini anlamıyor. Dolly onun sözünü keserek, "Hayır, anlıyor, anlıyordu," dedi. "Ama ben, sen beni unutuyorsun. Sanki bana daha mı kolay?" Dur, işi bana açtığı zaman ne yalan söyleyeyim, senin durumunun bütün korkunçluğunu henüz anlamamıştım. Ben o zaman yalnız onu ve aile düzeninin bozulduğunu gördüm. Ona acıdım. Ama seninle konuşunca bir kadın olarak başka bir şey görüyorum. Senin çektiğin acıları görüyorum. Sana ne kadar acıdığımı anlatamam. Ama Dolly yavrucuğum, senin acılarını tamamıyla anlıyorum. Yalnız bilmediğim bir şey var. Yüreğinde ona karşı hala ne ölçüde bir sevgi olduğunu bilmiyorum. Bu sevginin onu bağışlayacak kadar olup olmadığını sen bilirsin. Yüreğinde böyle bir sevgi varsa onu bağışla. Dolly, hayır diye başladı. Ama Anna bir kez daha onun elini öperek sözünü kesti. Ben dünyayı senden daha iyi tanırım, dedi. Stiva gibi adamları, onların bu işe nasıl baktıklarını bilirim. Sen onun, o kadınla senden söz ettiklerini söylüyorsun. Böyle bir şey olmamıştır. Bu çeşit insanlar eşlerini aldatabilirler. Ama aile ocakları, eşleri onlar için kutsaldır. Aslında küçümsedikleri bu kadınlar aile hayatlarına engel olmazlar. Onlar aileleriyle bu kadınlar arasında aşılmayan bir çeşit sınır çizerler. Ben bunu anlamıyorum ama bu böyle. Evet, ama onu öptü. Dolly, dur yavrucuğum. Ben Stiva'yı sana aşık olduğu sıralarda görmüştüm. Bana gelip senden söz ederken ağladığı zamanları da hatırlıyorum. Sen onun için bir şiir, bir yüksek varlıktın. Seninle ne kadar çok yaşadıysa onun gözünde öylesine çok yükseldiğini biliyorum. Her sözünde Dolly şaşılacak bir kadındır demesi kimi zaman onunla alay etmemize sebep olurdu. Sen onun için her zaman tanrısal bir varlıktın ve tanrısal bir varlık olarak kaldın. O gönül kaptırmasına gelince ruhuna işleyen bir şey değil o. Evet, ama ya bu gönül kaptırma tekrarlanırsa? Benim anladığıma göre tekrarlanmaz. Peki ya sen bağışlayabilir miydin? Anna, bilmiyorum. Bir yargıda bulunamam, dedi. Biraz düşündükten sonra, evet bağışlayabilirdim, diye ekledi. Durumu kafasında muhakeme ettikten ve iç terazisinde tarttıktan sonra şunları söyledi. Evet yapabilirdim, bunu yapabilirdim. Bağışlayabilirdim. Aynı kadın olarak kalmazdım ama bağışlayabilirdim. Hem de sanki böyle bir şey olmamış gibi, hiç olmamış gibi bağışlardım. Dolly sanki birçok kez aklından geçirdiği bir şeyi söylüyormuş gibi hızla sözünü keserek, "Pek tabii," dedi. "Yoksa bu bir bağışlama olmazdı. Bağışladıktan sonra büsbütün, büsbütün bağışlamalı." Sonra ayağa kalkarak, "Hadi gel de seni odana götüreyim," diye ekledi. Giderlerken Dolly Anna'yı kucaklayarak, "Sevgilim, gelişine öyle sevindim ki," dedi. "Acım azaldı, çok azaldı." Anna o gün bütün gününü evde, yani Oblonskiler'de geçirdi ve kimseyi kabul etmedi. Çünkü gelişini öğrenmek fırsatını bulan ahbaplarından bazıları hemen o gün ziyaretine koşmuşlardı. Yalnız öğle yemeğini mutlaka evde yemesi için kardeşine bir tezkere gönderdi. "Gel, Allah yardımcımızdır," diye yazdı. Oblonski öğle yemeğini evde yedi. Konuşma umumi oldu. Karısı sen diye hitap ederek onunla konuştu. Oysa ki eskiden böyle olmazdı. Karı ile koca arasında aynı soğukluk sürüp gidiyor ama artık ayrılmaktan söz edilmiyordu. Stepan Arkadyevich bir anlaşma ve uzlaşma ihtimalini görüyordu. Öğle yemeğinden hemen sonra Kitty geldi. Anna Arkadyevna'yı tanıyordu ama çok az. Şimdi ablasına biraz da herkesin böylesine övdüğü bu Petersburglu yüksek sosyete hanımının kendisini nasıl karşılayacağı korkusu içinde gelmişti. Ama Kitty, Anna Arkadyevna'nın hoşuna gittiğini hemen anladı. Anna herhalde Kitty'nin gençliğine ve güzelliğine bir hayranlık duymuş olsa gerekti. Kitty daha kendini toplamaya fırsat bulmadan sadece Anna'nın etkisi altına düştüğünü duymakla kalmadı, genç kızların evli ve kendilerinden yaşlı kadınlara karşı duymaya yatkın oldukları bir sevgiyle ona bağlandığını hissetti. Anna bir sosyete hanımefendisine ya da 8 yaşlarında bir çocuk annesine benzemiyordu. Gözlerinin Kitty'yi şaşırtan ve kendine çeken ciddi, kimi zaman üzgün anlatımı olmasa, hareketlerinin kıvraklığıyla, tazeliğiyle, kah gülümseyişinde, kah bakışlarında yer eden yüzünün canlılığıyla daha çok 20 yaşlarında bir kızı andırırdı. Kitty, Anna'nın tamamıyla sade ve samimi bir insan olduğunu ama onun meraklarının erişemediği yüksek bir dünyası, karmaşık ve şairce bir dünyası olduğunu hissediyordu. Yemekten sonra Dolly kendi odasına gidince Anna hızla yerinden kalktı. Bir puro içmekte olan kardeşine yaklaştı. Neşeli neşeli göz kırpıp üzerine istavroz çıkararak ve gözleriyle kapıyı göstererek "Stiva, git," dedi. "Allah yardımcın olsun." Stiva sigarasını attı. Kız kardeşinin ne demek istediğini anlayarak kapının arkasında kayboldu. Stefan gidince Anna çocuklarla çevrili olarak oturduğu kanepeye döndü. Annelerinin bu halayı sevdiğini gördükleri için midir? Yoksa kendileri de bu halada özel bir güzellik buldukları için midir? Çocukların iki büyüğü, onların arkasından küçükleri, çocuklarda sık sık görüldüğü üzere daha öğle yemeğinden önce yeni halaya yapışmışlar, ondan bir türlü ayrılmıyorlardı. Aralarında elden geldiği kadar halaya daha yakın oturmak, ona dokunmak, onun küçücük elini tutmak, öpmek, yüzüğüyle oynamak ya da hiç değilse elbisesinin kıvrımlarını ellemek gibi oyuna benzer bir şeyler düzenlemişlerdi. Anna yerinde otururken, haydi haydi bundan önce oturduğumuz gibi oturalım," dedi. Grisha yine başını halasının eli altına koydu. Başını robuna dayadı. Yüzü gururla, mutlulukla parladı. Anna Kitty'ye dönerek, Öyleyse şimdi balonuz ne zaman?" dedi. "Gelecek hafta. Hem de çok güzel bir balo. Bu her zaman eğlenceli geçen balolardan biri." Anna ince bir alaycılıkla, "Her zaman eğlenceli geçen balolar da var mı?" "Tuhaf ama var işte. Bobriş çevlerin balosu her zaman eğlenceli geçer. Nikitinlerin de öyle. Meşkovların balosu ise her zaman sıkıcıdır. Buna hiç dikkat etmediniz mi?" Anna, "Hayır yavrum. Benim için artık eğlenceli balo yok," dedi. Kitty, Anna'nın gözlerinde kendisine açık olmayan o özel dünyayı gördü. "Benim için ancak daha az yorucu ve daha az sıkıcı balolar var." "Nasıl olur da siz balodan sıkılabilirsiniz?" Anna sordu. "Ben balodan niye sıkılmayayım?" Kitty bu soruya nasıl cevap vereceğini Anna'nın bildiğini fark etti. "Çünkü siz her zaman herkesten güzelsiniz." Anna'nın kızarma kuyu vardı. Kızardı ve "Birincisi hiçbir zaman," dedi. "İkincisi dediğiniz doğru da olsa bunu ben ne yapayım?" "Kitty, siz baloya gidecek misiniz?" diye sordu. Anna, "Öyle sanıyorum ki gitmemek olmayacak," dedi. Sonra kolayca çıkabilen bir yüzüğü ince beyaz parmağının ucundan çıkarmaya çalışan Tanya'ya dönerek, "Al onu işte," diye ekledi. "Kitty, giderseniz çok sevineceğim," dedi. "Baloda sizi görmeyi öylesine isterdim ki." Anna, gitmek gerekirse, hiç değilse bunun sizi sevindireceği düşüncesiyle avunacağım," dedi. Sonra Grisha'nın oynamakta olduğu dışarı çıkmış bir saç buklesini düzelterek, "Grisha, rica ederim elleme," diye çıkıştı. "Zaten saçlarım darmadağın oldu." "Kitty, sizi baloda leylak rengi bir tuvaletle gözümün önüne getiriyorum," dedi. Anna gülümseyerek, "Neden ille de leylak rengi?" dedi. Sonra çocukları kendinden uzaklaştırarak ve yemek odasına göndererek, "Haydi bakalım çocuklar," diye ekledi. "Duyuyor musunuz? Miss Hall sizi çaya çağırıyor." Sonra yine Kitty'ye dönerek, "Beni baloya niçin çağırdığınızı biliyorum," dedi. "Siz bu balodan çok şeyler bekliyorsunuz. Siz herkesin bu baloya gelmesini, herkesin buna katılmasını istiyorsunuz." "Bunu nereden biliyorsunuz? Evet, doğru," Anna devam etti. "Ah, ne güzel bir çağdasınız. İsviçre dağlarındaki sisleri andıran bu mavi sisi hatırlıyor ve biliyorum. Bu sis çocukluğun bitmek üzere olduğu bütün o mutlu çağı örter. Ve bu mutlu, neşeli, geniş çevreden gittikçe darlaşan bir yol meydana gelir. Uzayıp gider. Bu yol ışıklı ve çok güzel görünmekle birlikte buraya girmek hem hoş hem korkunçtur. Buradan geçmeyen kim var?" Kitty sessizce gülüyordu. Anna'nın kocası Alexey Alexandrovich'in şiirle ilgisi olmayan dış görünüşünü hatırlayarak, "Acaba Anna bu yoldan nasıl geçti? Onun bütün yaşantısını bilmeyi ne kadar çok isterdim," diye düşündü. "Anna, bazı şeyler biliyorum," diye devam etti. "Stiva bana anlattı. Sizi tebrik ederim. Vronski'ye garda rastladım. Çok hoşuma gitti." Kitty kızararak, "Aa, o orada mıydı?" diye sordu. "Stiva size ne anlattı?" "Anna, Stiva bana hepsini anlattı. Çok sevindim," dedi ve sözlerine devam etti. "Dün Vronski'nin annesiyle beraber yolculuk ettim. Bana hep oğlundan söz etti durdu. Annesinin sevgilisi. Annelerin nasıl tarafsız olmadıklarını bilirim. Ne var ki? Anne size neler anlattı?" "Aa, birçok şey. Onun annesinin en sevgili oğlu olduğunu biliyorum. Ama yine de şövalye ruhlu olduğu belli. Ne bileyim, örneğin annesi onun bütün malını kardeşine vermek istediğini, daha çocukluğunda görülmemiş bazı şeyler yaptığını, bir kadını suda boğulmaktan kurtardığını anlattı." Anna gülümseyerek ve garda onun verdiği 200 rubleyi hatırlayarak, "Bir kelimeyle kahraman," diye ekledi. Ama bu 200 rubleden söz etmedi. Bunu hatırlamak nedense hoşuna gitmemişti. Bunda kendisini ilgilendiren ve olmaması gereken bir şey olduğunu hissediyordu. Anna sözüne devam ederek, "Kontes kendisini ziyaret etmemi çok rica etti. Ben de bu ihtiyar kadını görmekten çok sevineceğim. Yarın ona gideceğim." Kitty'nin sezdiğine göre bir şeylerden hoşnutsuzluk duyan Anna, konuşma konusunu değiştirerek ve ayağa kalkarak, "Neyse, Allah'a şükür, Stiva uzunca bir süre Dolly'nin odasında kaldı," diye ekledi. Çaylarını bitiren ve Anna halanın odasına koşan çocuklar, "Hayır ilkin ben, hayır ben," diye bağırışıyorlardı. Gülerek çocuklara doğru koşan Anna, "Hepiniz birlikte," dedi ve sevinçten kaynaşan, çığlıklar atan bu çocuk kalabalığını kucaklayıp yuvarladı. Dolly, büyüklerin çay saatinde odasından çıktı. Stepan Arkadyevich çıkmadı. O, anlaşılan karısının odasından, arka kapıdan çıkmış olacaktı. Dolly, Anna'ya dönerek, "Yukarıda üşümenden korkuyorum," dedi. "Seni aşağı kata almak istiyorum. Hem birbirimize daha yakın oluruz." Anna Dolly'nin yüzüne bakarak ve barışıp barışmadıklarını anlamaya çalışarak, "Rica ederim, beni merak etmeyin." "Dolly, burası daha aydınlık olur," dedi. "Şunu bil ki ben bir tarla faresi gibi her yerde her zaman uyuyabilirim." Çalışma odasından çıkan ve karısına seslenen Stefan Arkadyevich, "Neden söz ediyorsun?" diye sordu. Onun ses tonundan Kitty de Anna da barıştıklarını hemen anladılar. Dolly kocasına dönerek, "Anna'yı aşağıya almak istiyorum," diye cevap verdi. "Ama perdelerin yerini değiştirmek gerekiyor. Bunu da benden başkası beceremez." Dolly'nin soğuk ve sakin edasını gören Anna, tamamıyla barışıp barışmadıklarını Allah bilir diye düşündü. Kocası, "Ah Dolly, hep işleri güçleştiriyorsun," dedi. "İstersen bunların hepsini ben yapayım." Anna, "Evet, herhalde barışmışlar," diye düşündü. Dolly, "Hepsini nasıl yapacağını biliyorum," dedi. "Matve'ye yapılmaması gereken şeyleri yapmasını emredeceksin. Sonra da kalkıp gideceksin. O da her şeyi karma karışık edecek." Dolly bunları söylerken her zamanki alaycı gülümseme dudaklarının ucunu büzdü. Anna, "Allah'a şükür, tamamıyla barışmışlar," diye düşündü ve buna kendisinin sebep olduğuna sevinerek Dolly'ye yaklaşıp onu öptü. Stepan Arkadyevich belli belirsiz bir gülümseme ile karısına dönerek, "Hiç de öyle değil," dedi. "Matve ile beni niçin böyle küçümsüyorsunuz?" Bütün bu akşam süresince Dolly her zaman ızıtılmış büyük giriş merdivenin sağlığını açılıyordu. Anna tam salondan çıkarken kapıdan zil sesi geldi. Dolly, "Kim olabilir?" dedi. Kitty ise, "Beni almaya geldilerse erken, bir ziyaret içinse çok geç," düşüncesini ileri sürdü. Stefan Arkadyevich, "Herhalde evrak getirmişlerdir," dedi. Anna merdivenin yanından geçerken hizmetçinin gelen ziyaretçiyi haber vermek için yukarıya koştuğunu, ziyaretçinin de aşağıda lambanın altında durduğunu gördü. Anna aşağıya bakınca Vronski'yi hemen tanıdı ve yüreği nedense birdenbire tuhaf bir sevinç duygusuyla aynı zamanda korkuyla çarptı. Vronski paltosunu çıkarmadan ayakta duruyor ve cebinden bir şeyler çıkarıyordu. Anna merdivenin ortaları hizasına geldiği zaman Vronski gözlerini kaldırdı, onu gördü. Yüzünde utangaç ve ürkek bir anlam belirdi. Anna hafifçe başıyla selam vererek geçti. Onun arkasından Stepan Arkadyevich'in Vronski'yi içeri girmeye çağıran gürültülü sesiyle bu çağrıyı reddeden Vronski'nin hafif yumuşak, sakin sesi duyuldu. Anna albümle geri döndüğü zaman Vronski artık gitmişti. Stepan Arkadyevich onun Moskova'ya gelen ünlü bir kişinin onuruna verecekleri öğle yemeği üzerine bilgi almak için uğradığını anlatıyordu. Stepan Arkadyevich bir türlü girmek istemedi, diye ekledi. Tuhaf bir adam. Kitty kızardı. Vronski'nin niçin geldiğini, niçin içeri girmek istemediğini yalnız kendisinin anladığını sanıyordu. Bize gitti. Beni bulamayınca burada olduğumu düşündü. Vakit geç olduğu, Anna da burada bulunduğu için girmek istemedi diye düşündü. Hepsi de bir şey söylemeden birbirlerine baktılar ve Anna'nın albümünü incelemeye koyuldular. Bir adamın saat 9.30'da bir dostunun evine gelerek tasarlanan öğle yemeği üzerinde bilgi almak istemesinde ve içeriye girmeyişinde ne bir fevkaladelik ne de bir tuhaflık vardı. Ama nedense bu herkese tuhaf göründü. Hepsinden de çok Anna bunu hem tuhaf hem de kötü buldu.